Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, Günün ve Güncel'in edebiyatında Açık Radyo'da konuğumuz Oya Baydar. Merhaba Oya Hanım.
Merhaba.
Bu Oya Hanım'la ikinci programımız. Geçen hafta Oya Hanım'ın edebiyatının genel özelliklerinden konuşmuştuk ve programı Oya Hanım'ın Hiçbir Yere Dönüş adlı eserinden okuduğu kısımlarla bitirmiştik. Bu programa da Hiçbir Yere Dönüş'le başlayalım o vakit diğer programa da bağlanarak. Şimdi Hiçbir Yere Dönüş birden çok anlatıcının olduğu ve anlatıcıların isimlerinin olmadığı son derece şiirsel bir dille kaleme alınmış bir kitap. Bu birden çok anlatıcı kullanmak aslında sadece bu kitaba has bir şey de değil sizde. Bu anlatıcıların aynı metindeki çokluğunu ne işe yarıyor? Neden bunu yapıyorsunuz?
Şimdi Hiçbir Yere Dönüş benim en az anlatıcılı kitabım. Ötekilerde gerçekten çok fazla. Özellikle Erguvan Kapısı'nda 4 anlatıcı
evet,
vardı.
Doğru. Erguvan'da 4
neden
doğru.
Neden yapıyorum? Evet. Ben şuna inanırım. Gerçek tektir belki ama bizim onu algılamamız farklıdır. Dolayısıyla aynı olayları, aynı konuyu farklı yerlerinde bu olayların yer almış olanlar farklı anlatırlar. Farklı bakarlar olaya. Anlatırken de tabii daha farklı anlatırlar. Biraz bu bakış değişikliğini ve dolayısıyla da anlatıcı sesinin değişikliğini yakalamaya çalışıyorum. O yüzden böyle oluyor. Mesela Erguvan Kapısı'nda evet 4 anlatıcı var. Aynı olaylar gelişiyor. 4 anlatıcı o olayları farklı bir yerinden bakarlar. Biraz farklı da anlatırlar. Rashomon hikayesi gibi değil ama dilleri de farklıdır onların. Onun için belki buna girişiyorum. O zaman sanki daha bütünleşiyor gibi geliyor. Tek sesli yani yazarın her şeyi bildiği anlatımları sevmiyorum. Her şeyi yazar söylüyor tık tık tık tık tık gidiyor. Onları sevmiyorum. Hatta bakın çok farklı bir şey olan Suroni diyaloglarında bir iki kişi vardır. Diyalogtur. Birbirlerini
evet,
tamamlarlar.
Evet sadece diyalog evet.
Sadece diyalogtur o ama diğer romanlarda da evet ben farklı anlatıcıları anlatırken bir olayın, bir gelişmenin, bir duyguyu farklı farklı seslerden yansıtmaya çalışıyorum. Burada yine her zaman yaptığım özelliğini yapayım isterseniz. O da şu.
Buyurun.
Tabii ki her zaman o kadar yakalayamıyorum. Her zaman yakalamıyorum. Yani şimdi Erguvan Kapısı'ndaki 4 anlatıcıdan 3'ünde yakaladığımı birinde tam yakalayamadığımı hissettim. Yani bunu biliyorum. Evet. Çünkü demek ki o dünyaya, o şeye o kadar girememişim. Ama yine de bir boyut kattığını düşünüyorum ben farklı.
Yok kesinlikle. Yok kesinlikle. Aslında benzer bir şey Sıcak Külleri Kaldı'da da anlatımın birinci ve üçüncü tekil şahıstan geçişlerle yapılmasında
evet.
Var. Farklı
evet.
Yani bu da aslında anlatıya farklı bir boyut katmak için kullandığınız bir yöntem mi? Birinci şahısına üçüncü şahıs.
Yani evet öyle daha ki birinci ve üçüncü şahıs kullanırım. Bazen çok az ikinci şahıs da yani kendine hitap ederken insanın sen şeyini de kullanırım. Şöyle bu zorlaştırıyor biraz okumayı bunun farkındayım. Gerçekten farkındayım. Yani fazla bir edebi okuma şeyi olmayan deneyimi olmayan okur açısından zor okunan kitaplar haline gelebiliyor bunlar. Ama bundan pek taviz vermek de istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten yine boyut kattığını düşünüyorum.
Evet, şimdi Yetim Kalacak Küçük Şeyler de aslında bu konuştuklarımızla bağlantılı. Orada da anlara odaklanıyorsunuz. Ve gerçekler böyle sanki flaşlar gibi patlayıp sönüyor. Bu da sizin edebiyatınızda oldukça ayırt edici bir kitap gibi geliyor bana. Yetim Kalacak Küçük Şeyler. Bu anların olduğu gibi hani neredeyse çıplak diyeceğim, yani bilmiyorum doğru ifadesi o mudur.
Evet.
Görüntüsünü tam da o flash patladığı andaki her şeyden sıyrılmış görüntüsünün anlatıldığı bir kitap gibi. Ben çok çok sevdiğim bir kitap, ayrıca onu da söyleyeyim. Yetim Kalacak Küçük Şeyler. Sizin en sevdiğim kitaplarınızdan birisi. Oradaki anlatım da bütün bu konuştuklarımızın aslında herhalde çok çok çok boyutlu hale gelmesi gibi mi düşündünüz?
Şöyle, oradaki anlatım, evet şöyle düşündüm önce. Anılar başkadır, anılar başkadır. Anılarımız vardır. İşte şuraya gittim, şununla beraber şunları yaşadım falan. Ama bir de tek bir an vardır. Bir kedi görürsünüz, kedinin gözünün içine bakarsınız ve o anda bir şey olur. Ya da bir insan, bir çocuk görürsünüz yolda. Hiçbir şeye bakmadan, saçı mesela darmadağındır, bakarsınız ya da çok yoksuldur, bir anda bir duygu belirir sizde. Ben bunları yakalamak istedim. Çünkü anılardan çok insanı anlatan şeyin o anlardaki duygular, anlardaki evet duygular, duygu lafını çok kullandığımı farkındayım ama bunlar olduğunu düşündüm. Bir de Yetim Kalacak Küçük Şeyler birebir benim anılarımdır. Yani bu belki de söylememesi gereken bir şey. Yani çırılçıplak soyunmak gibi bir şey oluyor ama hiç şeysiz tamamen benim anılarımdır. Zaten insan kendi anılarından başkasını yazamaz diye düşünüyorum ben. Başkalarının anılarını yazamam. Doğrudan benim anılarımdır. Bakın siz de sevmişsiniz. Benim de Hiçbir Yere Dönüşten Sonra belki en sevdiğim, yani bana yakın olan Yetim Kalacak Küçük Şeylerdir. Ve ben çok şeydim. Bu kitap ya satmaz falan, yani çok... Tam tersi oldu. Tam tersi, ummadığım bir şekilde sessiz sedasız en çok okunan kitaplarımdan biri oldu.
Ah, ne kadar güzel. Aslında yine bu kitapta bu anlara odaklanarak bütün bir anın genişliğiyle kocaman bir coğrafyayı da anlatır hale dönüyorsunuz, öyle değil mi? Çünkü anların genişlemesi aslında zamanın da üstüne çıkmak gibi bir şey.
Tabii anlar genişledikçe zamanı ve belli mekanları aşıyorsunuz haliyle. Zaten öyle yaşarız ama. Öyle yaşarız. Evet. O anlar bir yerlerde, yani yaşamın gerçeği budur. Anılardan çok anılarla yaşarız gideriz. Dediğiniz gibi tabii şeyi çok büyütüyor. Mekanı ve zamanı çok genişletiyor. Ama yaşam böyle bir şey. Yani ben özel bir marifet göstermiş değilim. Yaşam böyle olduğu için böyle çıkıyor yazıda.
Evet, doğru. Aslında hani Hiçbir Yere Dönüş, Yetim Kalan Küçük Şeyler, yine bu Erguvan Kapısı'ndaki dört anlatıcı ve giderek işte daha sonra ne diyelim, sizin de belirttiğiniz gibi anlatıcı sayısının çokluğuyla kurulan bu eserlerde aslında sizin bütün edebiyatınızın bütününe yayılan o çok seslilik, mekanın ve zamanın üstüne çıkıp daha geniş bir coğrafyada, ne diyelim, daha barışçıl ve herkesin içinde yaşayabildiği bütün bir dünya gibi bir şeye dönüşüyor aslında Oya Baydar Edebiyatı sanki bütününe baktığımızda.
Çok sağ olun, bunu iltifat olarak da kabul ediyorum. Yapmak istediğim aslında bu. Yapmaya çalışıyorum. Evet, böyle olmalı. Edebiyatın belki de edebiyatın böyle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şey vardır ya, hani yazmak istediğin, okumak istediğin romanı yaz diye bir şey vardır.
Evet.
Okumak istediğim romanlar, eserler böyle şeyler. Buna çabalıyorum gerçekten.
Ya bir de ilk bölümde de biraz konuşmuştuk. Meselesi olan edebiyat böyle biraz demode ve gerçekten günümüzde şey gibi görülüyor. Hani dışlanmış gibi görülüyor ama meselesi olmak tam da aslında hayatla, yani gündelikle nasıl baş edebileceğimizi ve kendimizi var edebileceğimiz üzerine düşünmek ve kendi üzerimize düşünmekle ilgili bir şey. Ve edebiyat da bunu aktarmanın en önemli aracı değil mi? Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
Çok haklısınız.
Mesele böyle bir şey değil mi?
Yani. Evet, mesele yani böyle bir sosyolojik bir analiz ya da felsefi bir şey anlamında değildir edebiyatta. Meselesi olmak insanın kendisiyle meselesinin yansımasıdır aslında. İnsanın kendi, tam da söylediğiniz gibidir. O mesele sizin kendi meseleniz, zaten toplumun, çevrenin, bütün diğer insanların size yansıttıkları bir şeydir. Bundan bocalar cebelleşirken tabii ki haliyle insanı yazıyorsunuz, kendinizi yazıyorsunuz. Ben seviyorum böyle, meselesi olmayı seviyorum aslında. Şöyle diyorum, evet. Benim ilk şey çıktığında daha bir politik roman olarak nitelendi. Buna canım sıkılmıştı. Sıcak Külleri kaldı. Gerçekten de en çok okunan iki kitabımdan biri Sıcak Külleri kaldı. Ve yurt dışında da en çok ilgi gören, özellikle Fransa'da. Sıcak Külleri kaldığı mesela siyasi roman olarak niteliği itekleme olmuştu. Bir yani sevmemişti edebiyat camiası, Türkiye'de ne kadar var biraz zor bunu söylemek ama. Ben de buna çok üzülmüş, kızmıştım. Sonradan yalnız yavaş yavaş hiç ilgisiz yazarlar bile böyle politik olarak nitelenebilecek meselesi olan şeyler yazmaya gayret ettiler. Yani şöyle diyeyim. Evet, bir ara turkaka edildi. Günümüzde daha çok buluşlara dayanan, teknik şeylere dayanan romanlar rağbet görüyor. Bir de tabii polisiyeler, fanteziler falan. Ama ben romanın kalıcı olacak olanın bu türlü yapıyor. Yani kendim için demiyorum ama genelde kalıcı olanın böyle meselesi olan romanlar olacağını düşünüyorum.
Evet, doğru. Oya Hanım, bugün ne çalalım? Bir ara verelim. Bugün ne dinleyelim hep beraber programımızda?
Evet. Ya o muhteşem hayatımızı yazarken sürekli Mendelssohn'un keman konçertosunu, özellikle ilk bölümlerini dinlemiştim. Hep böyle artık evde hep onun sesi çıkıyordu. Belki oradan şeyler çalabiliriz, dinleyebiliriz.
Peki, peki. Merhaba, bugün günün ve güncelin edebiyatında Açık Radyo'da Oya Baydar'la konuşmaya devam ediyoruz. Oya Hanım'la bu ikinci programımız. Şimdi Oya Hanım, biraz ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Sizin hem Çöplüğün Generali'nde hem de son kitabınız Köpekli Çocuklar Gecesi'nde distopya üzerine kafa yordunuz ve distopya türü üzerine yazdığınız eserler bunlar. Acaba bu dünyanın derdi ancak bir distopya ile mi anlatılabilir? Özellikle son kitabınız bağlamında konuşursak.
Yani dünyanın derdi kadar dünyanın geleceği hızla koşmakta olduğu felaket bir distopya ile gerçekten ancak anlatılır. Yalnız şöyle bir şey var. O distopyanın tam da içindeyiz. Yani başladı o distopya. Biliyorsunuz distopya uzakta bilmem ne kötü bir geleceği tasvir eder. Biz o geleceğin içindeyiz diye düşünüyorum ben. Zaten Köpekli Çocuklar Gecesi'nde olsun, Çöplüğün Generali'nde olsun bayağı yaşamakta olduğumuz olaylardan da çok söz edilir veya yaşamakta olduğumuz olaylar da anlatılır. Özetle evet, bu dünyanın hali, kötümserim belki, buna da üzülüyorum söylemeye ama gerçekten distopya. Distopya ile ifade edilebiliyor diye düşünüyorum ancak geleceğe bakınca.
Evet, biraz yine bu kitaplarınızla bağlantılı olan başka bir eseriniz Kedi Mektupları. Biraz onu da belki bu kitaplara bağlamak mümkün. Çünkü bütün olayları kedinin gözünden anlatıyorsunuz Kedi evet. Mektuplarında. Ve tabii bu kediler de politik şey değiller. Onlar da evet. Politik. Bu yani Kedi Mektupları nasıl ortaya çıktı?
Ya Kedi Mektupları da bir gerçekten ortaya çıktı. Yani çok hayatın içinden. Şöyle, biz 1980 sonrasında yurt dışına kaçmak, gitmek zorunda kalmıştık. Bir çeşit siyasi göçmenlik yani. Ama sadece ben değil, birçok arkadaşımız da aynı durumdaydı. Ve tabii ki oradaki yalnızlığımızı, yurt dışındaki belli tanımadığımız yeni çevreler yalnızlığımızı aşmak için birbirimizi görüyorduk, birbirimizle haberleşiyorduk. Bu arada ben bir kedi aldım. Daha doğrusu bir kedi, evde artık istenmeyen bir kedi bana verildi. Kedi Mektuplarının kahramanı Nina, o kedi. Onun yavruları oldu. Sadece onun yavruları değil, başka arkadaşlarımız da kedi aldılar. Ve sonunda 5 arkadaşımızın birbirini sık gören ama birimiz Frankfurt'tayız, öteki Amsterdam'da, öteki işte Berlin'de falan. Ama birbirimizi görüyorduk. Oradan çıktı. Ben insanların halini, o dönemin bu siyasi mültecilerinin, sürgünlerinin diyelim, sürülmemiştik ama kendimizi sürgün ettik yani. Bunların halini ve dünyanın o çöküş döneminin, sosyalizmin tam çöktüğü dönemdir. Yani 80'ler sonu, sosyalist sistemin çöktüğü dönem. Bunun karşısındaki duyguları, düşüncelerini kediler üzerinden anlatmaya karar verdim. Bu daha yumuşak oluyordu. Yani böyle bir anlatım daha az itici oluyordu okuyanlar tarafından. Öyle geldi bana. Hemen bir şey söyleyeyim. Bu kedilerin hepsi gerçek kedilerdir. Gerçekten hepsi gerçek kedilerdir. Tabii sahipleri de gerçek. Bir olmasa bile. Kediler koku mektuplarıyla mektuplaşarak bu sahiplerimizin bu hali nedir, neye üzülüyor bunlar, nedir bunların bu çöküşleri diye onu bulmaya çalışırlar. Ama bunun üzerine çok düşününce, ki temeli budur kitabın, hayatın anlamı ne? Neyi yaşadık? Yaşadıklarımızın anlamı neydi sorusu. Ve bir kedi en sonunda, en akıllı kedidir o, en çirkin ama en akıllı, hayatın anlamı nedir sorusunu sorduğu anda kedi olmaktan çıkar. Sonra öyle biter.
Bir de şey, yani gerek kedi mektuplarında, gerek çöplüğün generalinde, gerekse Köpekli Çocuklar Gecesi'nde son derece şiirsel olarak ortaya konulmuş bir dil var. Yani distopyanın ağırlığını hafifletmek için mi dile bu kadar şiirsel bir söylem koyuyorsunuz bu eserlerinizde?
Evet, yani iyi tespit ettiniz. Buna çok çalışıyorum. Yani Köpekli Çocuklar Gecesi'nde özellikle çok çalıştım. Orası da en az şiirsel dil ondadır ama onda bile çalıştım yani. Çok çalıştım böyle olması için. Tabii o ağırlık, didaktik olmaması, benim bütün derdim o. Didaktik olmaması, propagandif olmaması, bunu yenmek için ancak şiirsel bir dille anladım. Bu her yerde belki şey olamıyor o kadar ama Köpekli Çocuklar Gecesi'nde zorlandım. O çok somut şeyler üzerine kurulu çünkü. Ama dediğiniz gibi o şiirsel dili kullanmaya özellikle özen gösteriyorum.
Evet, bir de yine biraz bahsettik ama Surönü Diyalogları da önemli bir kitap. Burada yani siz türler arasında, hani hep yine konuşacağız, bir yere sokmamız gerekiyorsa bu eseri nereye sokarız? Sadece diyaloglarla kurulmuş bir metni neden yazdınız? Neden bu metin diyaloglarla kuruldu? Bu Surönü Diyaloglarının önemi nedir sizin açınızdan?
Şimdi bakın, benim bütün yazdıklarımın arasında, belki edebi olarak parlak olanı değilse de, yazdığım için gurur duyduğum şeyde kitaptır Surönü Diyalogları. Şundan, Surönü Diyalogları tamamen gerçek günler ve gerçek anlatımlar üzerine kuruldur yine. 31 Aralık 2015'te Diyarbakır'da o sırada kapalı olan Surun, Sur bölgesinin önünde başlar. Ondan sonra da veda bölümünde 1 Nisan 2016'da biter. Bu bir Türk ile, batıdan gelen bir Türk ile onun aslında arkadaşı olan bir Kürt arasında, Sur bölgesinden, Sur içinden bir Kürt arasındaki konuşmalardır. Mesele şudur, birbirini anlamaya çalışırlar bu olup bitenler karşısında. Ama amaları vardır hep, özellikle Türk'ün, ve ikisi birbirini, her biri kendisini tanımaya çalışır. Her biri kendisini tanımaya, kendi düşünceleriyle, kendi bakışlarıyla yüzleşmeye çalışır. Bu diyalogların neredeyse aynen ve bir arkadaşım arasında yapıldığını da söylemek isterim. Tabii ki yani onları yine mümkün olduğunca şiirli bir dille aktarmaya çalıştım. Ama çok benzer diyaloglar vardı. Benim için çok önemli bir kitaptır Surönü Diyalogları. Bilmiyorum yani, okununca belki de bu düşmanlıklar, bu ayrılıklar, bu ötekileştirmeleri yenmekte de minicik bir katkısı olursa sevinirim.
Evet, Oya Hanım, bu programımızın da sonuna geldik. 2 haftadır bizimle birliktesiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel 2 program oldu. Sizinle konuşmak çok keyifliydi bizler için. Bugün yine dinleyicilerimiz ve okurlarınız için bir bölümle veda edelim. Bugün neyle veda etmek istersiniz?
İsterseniz Surönü Diyaloglarının başından küçücük ve en sonundan küçücük bir bölümle veda edelim.
Konuğumuz olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Başka programlarda görüşmek dileğiyle diyoruz Oya Hanım.
Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
Evet, buyurun, söz sizde.
31 Aralık 2015 Diyarbakır Surönü. Karlar, surların, güllerin, çiğnenmiş çimenlerin, yıkık duvarların, delik deşik asfaltın üzerine kar yağıyor. Usul, sakin, yumuşacık, masası, film sahnesi, fotoğraf karesi, tiyatro dekoru bir kar. Bu mevsimde kar yağar mı buralara? Sonbahar gülleri bile henüz solmamışken. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Hayır, o Akdeniz iklimiydi. Peki burası? Bak, hatırlamıyorsun. Belki de hiç okumadınız bu bahsi. Okuduysan da öğrenmemişsin. Aklında kalmamış. Şimdi yakınlaştı ya, o zamanlar uzak, çok uzak yerlerdi buralar. Çıbanı, akrebi, karpuzu meşhurdu. Bir de eşkıyası. Ne iklimini, ne dilini, ne insanını bilirdi, ne de surlarını. Çin Seddi'nden sonra en uzun, en yüksek surlar olduğunu, içinde koca bir kent barındırdığını, 82 burcunu, 4 kapısını havadan bakınca kalkan balığına benzediğini, burçlara çıkan merdivenlerin yürek biçimi girişlerini, buranın şehrin bir yeri olduğunu bilmezdim. Böyle başlar birbirini tanıma süreci, o korkunç olaylar, o dönemin korkunç olaylarına değinmelerle gider ve en sonunda veda bölümünde hatırlıyor musun? 1 Nisan 2016'dır artık. Hatırlıyor musun o karlı günde sur kapılarına doğru yürürken gaz bombaları atılmaya başlamıştı. Sokak aralarına doğru kaçmaya çalışmıştık. Kepenkleri yarı inik bir peynirci dükkanının önünden geçerken dükkancı bizi önüne çekmişti. Ve iki arkadaş birlikte konuşurken, tam ayrılırken şunu söylerler. Kar yağıyordu, gecikmiş son kızıl gülün yaprakları elimde pörsümüş dağılmıştı. İlkbaharda daha güzel, daha gürbüz çiçeklenecek demiştin. İlkbahar geldi işte. Bu yıl her şey biraz erkenci, haklısın. Gül fidanı onlarca gonca vermiş, dipdiri yemyeşil. Kara kışa rağmen güle bağlandığım umut kazanıyor. Ortak umudumuzdu. O umudu birlikte büyütmeye çalıştık. Gitme kal desem, bunca konuştuk, ne kazandık, nereye vardık diye sorsam. Nereye varmamız gerektiğini bilmiyorum ama ben kazandım. Küçük prens vedalaşmaya geldiğinde ağlayacağım der tilki. Senin suçun, seni evcilleştirmemi kendin istedin der küçük prens. Evet biliyorum der tilki. Ama ağlayacaksın, ne kazandın diye sorar küçük prens. Buğday tarlalarının rengini kazandım der tilki. Tilki haklı, evet ağlayacağız ama ikimiz de kazandık. Bizim belki göremeyeceğimiz, arıva çocuklarımızın, torunlarımızın birlikte kuracağı yeni bir dünya hayalini birlikte kurmayı kazandık. Ben de koca bir dünya kazandım. Baharda yeşil çayırlarda açan sarı papatyalar, kırmızı gelincikler hep seni hatırlatacak bana. Bütün karlı dağlarda seni göreceğim. Ne zaman senin dilinden konuşulduğunu duysam yüreğim kalkacak. Sur dibinin gülünden kızıl bir gonca koparıp ver bana. Baharın geldiğini, surun kanayan yüreğini, senin burada bir yerlerde yaşamı yeniden yaşatmak için çırpındığını hiç unutamam, unutmamam için, senin varlığından umut devşirmem için, seni yüreğimde hissetmem için.
Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.